Cem İçiçek'le konuşalım istiyoruz.
Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Zübeyir Bey bunu sormak için.
Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz. Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba.
Telefon attığımızda da Pelin Batu var. Onunla bu meseleyi değerlendireceğiz.
Emre, Hakan Şükür de telefon attığımızda.
Şimdi attığımızda Tunceli Belediye Başkanı.
Esat Canan şu anda telefon attığımızda. Birgül Koyman'ı rica edeceğim. Gürsel Tekin de hattımızda.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
Merhabalar, Kasım'ın 16'sına geldik. 16 Kasım yani yarısını aştık ama hem dünyada hem de Türkiye'de maalesef ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. RSFM'desiniz, ben Yavuz Ohan. Paris'teki katliam, Antalya'daki G20 zirvesi, Gaziantep'te IŞİD operasyonu, Suriye ile ilgili Viyana'daki anlaşma. Başlık çok, tartışma konusu çok ama maalesef önce ölümle ilgili haberler. Artık IŞİD tehlikesi o kadar büyüdü ki koskoca bir ülkeyi, ülkenin kimyasını bozdu. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa Hollanda'da olağanüstü hal ilan edildi. Bundan sonra Suriye'nin içinde ve İran'ın içinde yer alan IŞİD'le ilgili mücadelede muhtemelen sistem değişecek. Çünkü ülkelerin buradaki öfkesi arttı. Evet, Yavuz Ohan'la bir de bunu dinle. Başlıyor bu başlıklarla.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Aslında o haber cuma akşam saatlerinde geldi. Geldiğinde kimse ne olduğunu tam olarak anlamadı. Paris'te stadyumda Almanya-Fransa maçı vardı ve maç için Holland da stadyumdaydı. Patlama sesi stadın içinden duyuldu. Stadyumun içinde, kafede, bir gösteri merkezinde IŞİD çok büyük bir saldırı düzenledi. 132 kişi hayatını kaybetti. Saldırı 6 noktada düzenlendi. Bir konser salonunda ölenlerin sayısı 100'ün üzerindeydi. Büyük bir faciayla karşı karşıyaydı. Büyük bir saldırıyla Fransa ve saatler geçtikçe bilanço ağırlaştı. Önce 20, 30, 40, 50 ve bugün itibariyle 132 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Onun üzerinde milliyetten yani farklı ülkelerden 132 kişi. Aynı zamanda bu saldırı sonrasında 100'e yakın kişi de ağır yaralı. Yaralıların sayısı da 300'ün üzerinde. Şimdi hem o anlarda oralarda neler yaşandığına bakacağız, hem de soruşturmaya ilişkin son detayları size aktaracağız. Ama son haber olarak Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın açıklamaları var canlı yayında. Şu sıralarda da devam ediyor. Hollande diyor ki bu saldırı Suriye'de planlandı. Belçika'da bütün organizasyon yapıldı. İcrası da Fransa'daydı. Yani Suriye'de IŞİD tarafından planlandığını, Belçika'da organizasyonun netleştiğini ve icraatında Fransa'da gerçekleştiğini söyledi. Sorumlu IŞİD dedi. Ve yayınımız sırasında bu saldırıyla karşı karşıya kalan Fransız devlet sisteminin nasıl hareket ettiğini, bundan 1,5 ay önce Ankara'daki saldırıyla karşı karşıya kalan Türk devlet sisteminin nasıl hareket ettiğini de karşılaştıracağız. Ama önce o sıcak saatlere bir dönelim ve bugünün durumuna Paris'ten bir bakalım istiyoruz. Telefon attığımızda Ümit Metin var. Türkiye'liler Derneği Başkanı Ümit Bey merhaba.
İyi günler.
Çok geçmiş olsun, çok teşekkür ederiz. Şimdi çok tarihi bir durumla, bir manzarayla karşı karşıya elbette Fransa. Çok büyük bir saldırı. Çok fazla insan hayatını kaybetti. Ve bir kimya bozukluğu eğer deyim yerindeyse yaşıyor devlet sistemi. İşte olağanüstü hal ilan edildi. Askerler evet. Sokaklarda. Sizden ricam, önce bir bugünü bir anlatır mısınız? Orada Fransızların ruh hali nedir? Normal yaşantılarına devam edebiliyorlar mı? Bu saldırının onların hayatlarına etkisi ne oldu 3. gününde?
Ya tabii saldırının 3 gün sonra oldu. Cuma gitesi, evet. Pazar geçti. Bugün pazartesi. Cumartesi ve pazar günü insanlar evlerine çıkmadı. Paris'te hayat durmuştu. Alışveriş merkezlerinde hayat durmuştu. Bugün iş günü olmasına rağmen sokakların biraz daha az kalabalık olduğunu görüyoruz. metrolarda, trenlerde daha sakin. Zannediyorum bir kısım insanlar hala sokağa çıkmakta korkuyorlar. Ve bir pazartesi günü değil. Pazartesi günü değil, insanlarda bir şok var, korku var. Ama ona rağmen bunun yanı sıra da cumartesi akşamdan itibaren, yarın da dün de sürdü ve bugün de sürüyor. Bu saldırıların olan yerlerine sürekli bir akım var. İnsanlar orada gidip anıyor ölenleri. Bu önemli bir şeydi. Ayrıca bildiğiniz gibi bugün saat öğlen 12 saatinde tüm Fransa çapında bir anma, bir dakika anma dakikası vardı. Bu topluma iyi geldi diyebilirim. Toplum artık kendi evlerinde bu olayla kalma ötesinde insanlarla birlikte olarak konuşarak, tartışarak ve bir moral destek olarak aşacağını düşünüyorum. Hala o konumdayız şu anda. Hala şok altındayız.
Peki Fransa hem Müslümanların hem Hristiyanların farklı dinden insanların bir arada yaşadığı bir ülke. Bu yönüyle de öne çıkmış bir Avrupa ülkesi. Bu saldırının Müslümanlara yönelik bakışta bir farklılık getirmesi beklenir mi veya getirdi mi ilk üç günde?
Ya bir yani tüm Avrupa çapında bu 2007-2008 finansal krizinden itibaren bir yabancı düşmanlığın bir Müslüman düşmanlığı arttığını söylemek mümkün. Bunu özellikle tüm bu ülkelerde yapılan seçim, değişik seçimlerde ırkçı ve yabancı düşmanlığı bazında örgütlenen partilerin yükselişini görmekteyiz. Bunun örneği son BD seçimlerinde, geçen sene yapılan BD seçimlerinde Front National gibi bir faşist ve ırkçı partinin birkaç BD başkanlığını kazanmasını gördük. Bir genel böyle bir ekonomik, sosyal bir kriz yaşamaktayız. Bunun ardında Charlie Hebdo olayı yaşandı.
Evet. Ocak Charlie ayında. Hebdo.
Ve burada bu farklı bir şeydi. Çünkü o Charlie Hebdo'dan sonra bir yabancı düşmanlığı besleyen, kafasında bulunduran insanlar vardı. Ve o güne kadar o fikirlere sahip olmayan insanlar vardı. Ve onlar da bir korku sardığını gördük. Yani Müslüman topluluklarında, Müslüman kökenli topluluklarda gelen insanlara farklı bir bakış vardı. Ama bence bir şey belirtmek istiyorum. Ya bugün Avrupa'nın yaşadığı, yıllar boyunca kendi dış politikasında vermiş olduğu kararlarının sonuçlarını yaşıyor.
Evet, o da ayrı bir tartışma ama orada evet, yaşayan yani Türkler açısından baktığınızda şimdi...
Ama yani oraya geliyor şey bakımda yani bir dediğim gibi o yeni mültecilere geldi bu. Evet. Bu seneden belli bir akım oldu. Bu akımla birlikte veya bugün DAEŞ'in yapmış olduğu bu saldırılar bir şekilde bu alınan kararların sonuçlarının karşı toplumları karşı karşıya kalması gibi oldu. Çünkü ne yazık ki Ankara'da yaşadık, Beyrut'ta yaşadık ve insanlara uzak geliyordu. Hala o aldıkları karar ne kadar kendi hayatları üstünde etkilendiğini görmemişlerdi. Bunu görmüş oldu.
Aslında aynı acıyı kendisi yaşamış oldu. Biz bir kesinlikle, buçuk ay önce Ankara'da yaşamıştık benzer bir acıyı.
Kesinlikle.
Türkiye'liler açısından baktığınızda önümüzdeki süreç zor mu olacak mesela Fransa'da yaşayan ya Türkiye'liler için?
Türkiye'liler dediğimizde yani Türkiye'liler biliyorsunuz göçmen topluluğu elimizde Fransa'da Maghreb kökenli.
Evet.
İnsanların sayısı daha fazla. Nasıl Almanya'da Türkiye'liler çoğunluktaysa. Evet. O bir var. Bir de şey yapmak lazım, hatırlatmak lazım. Şu anda 2000 tane yakın Fransız vatandaşı Fransa'da doğma değişik kökenli insanlar şu anda Suriye'ye gitti.
Evet.
Suriye'de.
Savaşmak için.
Bir. İki, burada gördüğümüz gibi DAEŞ sadece bunu örgütlüyor ama savaşçılarını, bu barbarları bu toplum içinde buluyor.
Evet.
İşte birileri Paris'te doğmuş, şeyde gördüğümüz gibi, Charlie Hebdo'da gördüğümüz gibi veya şu anda işte Belçika doğumlu buraya ait.
Evet.
Buraya ait çocuklar. Başka ülkelerde gelmiyor. Bu da şeyi ortaya koyuyor bu da. Bizim yaşadığımız toplum içinde bir hastalık var. Ve bu hastalığın sonucu insanlar bu hale gelebiliyor. Sonuçta kimse terörist olarak doğmuyor. Hepimiz çocuktuk, büyüdük. toplumda yaptık. Yani bu toplum içinde bugün banyolarda dediğimizde veya bu olaylarda bulunan çocuklar niye bunu yaşıyor? Konuşmak lazım, araştırmak lazım. Esas çözüm, esas mücadele orada verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nedenleri ortada kaldığı takdirde bu değişik biçimde tekrar ortaya çıkabilir. Bu da Fransa ve Avrupa'nın kendi esas kimliği etrafında yapması gereken tartışma, yeni oluşan kimliği tamamlayıp o biçimde yaşaması gerekirken, şu anda çok kültürlüyü, çok dinliyi, kendi içinde bulunan çok kültürü ve çok dini reddederek yaşamasından kaynaklanıyor. Bu somut
olarak... Yani dışladığından dolayı mı diyorsunuz bunu? Ama şimdi...
Kesinlikle. Yani bu toplum, bunları kazanayım. Bunlar benim çocuklarım. Bu çocukların geleceği bu toplumdadır demiyor. Tam tersine Müslüman olduğu için, bazı mahallelerde oturduğu için bu topluma ait olmadığını güncel hayat gösteriyor. İş hayatı, okul hayatı ve insanlar şey yapıyor, yani biz ne yaparsak yapalım bu toplum bizi kabul etmiyor. Etmediğin takdirde kendine kimlik ve yeni gruplar arıyorsun. Ve insanların bazı yerlerde, çoğu yerlerde %60'lara varan işsizlik oranında insanlara bir kaybedecek işleri yok. Geleceğe ilişkin bir umutları yok. Bu toplumda bir yurttaş gibi yaşamanın koşulları, mesajları yok. Tam aksine bir örnek almak istiyorum. Biz 35 yıldan beri burada bulunan tüm yabancıların seçme ve seçilme hakkı için mücadele veren bir derneğiz. 35 yıldan beri değişik sol partileri, özellikle Parti Sosyalist bize tüm programlarında bunu öncelikle seçme seçilme hakkı verilecek değinmişti. Bugün Aralık'ta olacak seçimlere bir ay kala Başbakanımız Manuel Valls böyle bir akım ve hiçbir zaman verilmeyeceğini açıklıyor.
Yani siz aslında bu, var olduğunuz toplumdaki yönetime dahil olamamaktan şikayet ediyorsunuz.
Toplum içinde yer almaması, toplumun evet. içinde yer verilmemesinde.
Ama bu, mesela Hollanda'nın açıklamalarında böyle bir ayrımcı dil yoktu. Bu genel olarak Fransa'ya Müslümanıyla, işte Hristiyanıyla, dini ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, bütün Fransızlara, Fransa'da yaşayanlara yapılmış bir saldırıdır biçiminde bir değerlendirme
kesinlikle
yaptı.
Kesinlikle, ama hayatın kendisi onu göstermiyor. Yani ala Charlie Hebdo'dan sonra işte Fransız değerlerini okullarda öğretmek lazım. O değerleri, kardeşlik, özgürlük, değerlerin sadece söylem olarak kaldığı noktalarda hayat bulması söz konusu değil. Onlar hayata geçmesi için uygulanması gereken politikalar var. Şu anda yaşanan bunlar sözde kalıyor. O bakımda benim görebildiğim kadarıyla şu anda Faşist Parti, Front National'ın bir ideolojik olarak bir kazanım içinde olduğunu düşünüyorum. Bir, bu kısa zamanda bir hafta içinde olmayacağını düşünsem bile yine Charlie Hebdo'dan sonra olan olay, yani yabancılara, Müslüman topluluklarda gelen insanlara bir terörist potansiyeliyle bakmak bir. Ve bunu sokakta yaşamamız. Üç, bu Aralık ayında olacak seçimlerde bu partinin oyları yükselmesini bekliyorum.
Peki insanlarda bir tedirginlik var mı? Yani yabancılar için söyleyeyim, Fransız olmayanlar için, Fransa'da yaşayan Türkler olabilir, diğerleri olabilir. Onlar günlük hayatlarında bu tedirginlik nedeniyle bir farklılaşmaya gidiyorlar mı?
Kesinlikle, yani insanlar yani bir Charlie Hebdo'dan sonra bir korkunç bir olay yaşandı. Yani tüm bir DAEŞ, tüm Müslümanlar eşittir, terörist diye bir yaklaşım oldu. Dediğim gibi bu cephe gittikçe genişledi. Bu bakışa sahip olan, bu söyleme açık olan cephe gittikçe bugüne kadar yok olan bazı yerlere de girmiş oldu. Tedirginlik var tabii. Var, çünkü sokaktaki bakış, bakış söylem değişiyor ve zannediyorum şu anda şok etkisiyle fazla üstüne gidilmiyor, ama ben ne yazık ki inanıyorum ki birkaç gün sonra, bu şok geçtikten sonra yine günah keçisi olarak ve potansiyel terörist olarak bakılacaktır bu insanlara. Ve özellikle gençlere, yani ikinci, üçüncü, dördüncü kuşaklar.
En tehlikelisi o değil mi?
Tabii çünkü o insanları dediğim gibi bizim esas çözüm bomba değil, esas çözüm bu gençleri kazanmak, topluma kazanmak, cumhuriyeti kazanmak, bu değerleri kazanmak. Senin bu tam tersini yapmış olduğun politikalarla ve genel atmosfer dışlayan bir atmosferse bu gençler başka insanların koluna gidiyor.
O zaman da bu tip saldırılarla karşı karşıya kalıyor.
Halbuki bu gençlerin ne hayatında ne biçimde ne dinle ilgili bir bildikleri yok çoğu. Yaşam tarzları olarak bu noktaya kadar bir dinle alakası olmayan gençler. Fransa'nın dışında başka bir ülkeye gidip gelmiş insanlar değildi. Bu Cumhuriyet'in, Fransız Cumhuriyet'in çocukları bunlar.
Kendi çocuklarından gördü böyle bir terör eylemi diyorsunuz ama bu gerçekten çok büyük bir terör eylemi. Belki de o eylemi gerçekleştirenlerin amacı da bu. Yani Fransa'da kesinlikle, bu ayrışmayı daha fazla sağlamak, Fransa'da yani bu Müslüman topluma daha kötü muamele edilmesini sağlamak ve Müslüman toplumun da buna karşı gelmesini sağlamak. Yani kesinlikle bir ayrışma şu sağlamak.
Şu anda DAEŞ'in yapmış olduğu eylem bugüne kadar Front National dediğimiz ve yabancı düşmanlığı politikasıyla seçimden seçime yükselen partiye yardım etmekten başka bir şey olmadı.
Evet.
Yani sonuçta baktığımızda iki uç birini besliyor.
Evet.
Ve bunu en kötü durumda yaşayacak olanlar bizleriz. Burada bulunan, inanan veya inanmayan, sadece geldiği ülkenin kültüründen dolayı hor görünme, dışlanma, benim korkum insan buna zor dayanıyor. Yani bir noktadan sonra bu toplumun bir parçasısın, hayatın tüm çocukluğun, tüm hayatın burada geçiyor ve bu toplum seni bir şekilde güncel hayatta seni kabul etmediği takdirde ve insanların elinde kendi ifade edebilecek bir imkan bırakılmaz takdirde şiddete dönüşmesine korkuyorum. Yani sonuçta bugün yaşadıklarımızla 2005 yılında Bari'lerde bir isyan oldu. İsyan nedenleri aynı. İsyan koşulları ve şu anda 10 yıl geçti arada hiçbir fark yok. O mahallelerde yine işsizlik oranı %60, %70'leri buluyor.
Evet.
Ve bu mahalleleri sanki Cumhuriyet'e ait değilmiş gibi farklı bir yaklaşım var.
Umarız korktuğunuz başınıza gelmez. Umarız aklı selim kazançlı çıkar buradan ve aklı selim yönünde hareket edilir. En azından siyasetçilerin kullanacağı dil ve uygulayacakları politika toplumu da şekillendirmesi açısından çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim. İyi yayınlar.
Evet, Ümit Metin'le konuştuk. Türkiyeliler Derneği Başkanı, aslında bir dokunduk bina işittik diyebiliriz. Paris saldırısıyla ilgili. Bu arada bizi dinleyenlere bir haber vereyim. Ben sallandım. Stüdyoda bir sallantı oldu. Bilmiyorum İstanbul'da bir deprem hali var mı? Ama bir sallantı hissettik. Arkadaşlarımız da bakıyorlar buna. Paris'te devam ediyoruz. Paris meselesinde şöyle söyleyelim. Katliamla ilgili soruşturma gerçekten çok hızlı ilerledi. Onu söyleyebiliriz. Kaçak saldırganlardan Salah Abdeselam'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de yakalandığı duyuruldu. Bir kere çok şeffaf bir soruşturma yapıldığını söyleyelim. Paris'te. Yani Türkiye'de birçok soruşturmaya örnek olacak biçimde o soruşturma. Burada yapılan soruşturmada Brüksel'de yakalandığını söyledik Salah Abdeselam'ın. Saldırıların talimatını verdiğinden şüphelenen bir kişinin de kimliği belirlendi. Bu kişi Belçikalı Abdelhamid Abdut. Saldırının talimatını verdiği söyleniyor ve Suriye'de şu anda. Daily Mail'in haberine göre IŞİD'e birçok militan devşiren ve daha sonra onları eylemler yapmaları için Avrupa'ya geri gönderen Abdut, daha önce Avrupa'nın cihat başkenti olarak nitelendirilen Molenbeek'te yaşıyormuş. Şu anda da Suriye'de. Fransa polisi şimdiye kadar Paris katliamı ile ilgili 8 şüphelinin ismini açıkladı. Stade de France stadyumuna yönelik saldırıyı gerçekleştiren 3 intihar bombacısından birinin 20 yaşında olduğu belirlendi. Stadyum önünde kendisini patlatan diğer saldırgansa Ahmet El Muhammed. Suriye'nin İdlib vilayetinden olduğu açıklanan Muhammed'in üzerinden henüz orijinalliği teyit edilemeyen Suriye pasaportu çıktı. Hatırlayacaksınız, o sıralarda iki sahte Türkiye pasaportu bulunduğu iddiası da vardı saldırganların üzerinde. Bu da tam netleşmiş değil. Voltaire Bulvarı'nda bir barın yanında kendisini patlatan saldırganınsa 31 yaşındaki İbrahim Abdüsselam olduğu bildirildi. İbrahim Abdüsselam, Fransız polisi tarafından ana şüpheli olarak açıklanan ve bugün öğle saatlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yakalandığı bildirilen 26 yaşındaki Salah Abdüsselam'ın ağabeyi. Belçika polisi tarafından Brüksel yakınlarındaki Molenbeek'te düzenlenen operasyonlarda da Muhammed Abdüsselam yakalanmış. Yani çok süratli bir soruşturma ve operasyonlar peş peşe soruşturma yapılıyor. Ulaşılan bilgiler açıklanıyor. Şeffaf, açıklanabileceği kadar açıklanıyor savcı tarafından birebir. Ondan sonra da o açıklamalar çerçevesinde soruşturmalar da devam ediyor. Şimdi bir daha gidiyoruz Paris'e. Bu sefer telefon attığımızda, pardon, İstanbul'dan Elif Ulu'yla konuşacağız. Siyasal İslam meselesini, değil mi? Daha sonra bir Paris bağlantımız olacak. Evet, bir az önce söyledim, bir sallantıyı hissettik de stüdyoda bir deprem olduğu netleşti ama büyüklüğünün ne olduğuna ilişkin arkadaşlarımız bize bilgi verecekler birazdan. Onlara da, radyoları başında bizi dinleyenlere ya da internet üzerinden bir de bunu izle.com üzerinden bizi görüntülü olarak izleyenlere ileteceğiz. Şimdi Elif Ulu'yla konuşalım istiyoruz. Elif Hanım merhaba.
Merhaba Yavuz Bey, iyi akşamlar.
Teşekkürler. Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretim üyesi Elif Ulu'yla siyasal İslam meselesini konuşacağız. Az önce Paris'te bir bağlantı yaptık. Charlie Hebdo'dan sonra buradaki Müslümanların yaşantıları hayli güçleşti dedi. Türkiyeliler Derneği Başkanı bize Ümit Metin. Bundan evet, sonraki süreçte de herhalde pek de umutlu konuşmadı. Hayatlarının daha da zorlaşacağını söyledi. Özellikle Müslüman kesime yönelik Fransızların bakışının biraz daha sertleşeceğinden endişe ettiğini anlattı. Ne diyorsunuz? Aslında bu terör saldırısı bir şekilde amacına da ulaşmış olmuyor mu bu şekilde?
Şimdi yalnız şöyle bir şey var Yavuz Bey. Ben bu görüşten biraz daha farklı bir şeyler söylemek
evet.
istiyorum. Biraz daha bir sert köşe yapmak istiyorum. Şimdi Avrupa'da aslında Müslümanlara en büyük zararı İslamofobik Avrupalılar vermedi. Yine İslamcı örgütler verdi. Hatırlarsınız bir Deniz Feneri davası yaşandı. Milyonlarca markı sıfırladılar. İslamcılar Avrupa'da öyle örgütlendiler ki, yani ben burada siyasal İslam üzerinden giderek bunları söylüyorum.
Evet.
Öylesine örgütlendiler ki ilk rezaletler oralarda patladı. Mesela Deniz Feneri'ni soruşturan Alman savcı da mı İslamofobikti? Siz bilir misiniz bilmiyorum, benim kuşağım 90'lı yıllar 85-90-95'li yıllarda Almanya'daki camilerde Erbakan'ın Hikmet Yar'ın örgütlendiğini, milli görüşü ve Cemalettin Kaplan örneğini, bunları hepsini hatırlarsınız. Yani
gayet iyi hatırlıyoruz. Çok yakın tarih.
Çok farklı şeyler yaşadı bu ülkeler. Yani burada bunun batıda büyüdüğünü, Hümeyni'nin Paris'te yaşadığını, bunları da unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Avrupa'da şöyle bir şey var, kohabitasyon dedikleri. Yani birlikte yaşama kültürü var. Onlar belki bizleri, Müslümanları, Avrupa'da yaşayan Türkleri ya da Avrupa'da Türkler dışında yaşayan diğer Müslümanları belki anlamayabilirler ama birlikte yaşamanın yollarını arıyorlar. Yani orada bir birlikte yaşama kültürü var, sağlam bir kültür. Mesela Köln'de ben sokakta dolaştığım zaman, ben siyahsaçlı, kara gözlü biriyim. Hemen herkes bana benziyor. Kimse birbirine antipatik bakmıyor. Ve Köln camisini biliyorsunuz, yani Köln halkına evet. sorularak o kentin mimarisine, yapısına uygun bir şey yapıldı. Müslümanlardan nefret ediliyor. İslamofobi var dedikleri şey Avrupa'da palazlandı. Siyasal İslamcılar, milli görüş Almanya'da büyüdü. Avrupa'da öyle bir İslam düşmanlığı falan olduğunu ben düşünmüyorum. Bu siyasal İslamcıların aslında bir yalan.
Ama değil. Şimdi şöyle de bir durum yok mu Elif Hanım? Tabii ki siyasal İslamcılık, işte Türkiye'den örnekler de verdiniz, Almanya'da yaşayanlar, Fransa'da olanlar, şu bu falan. Ama bugün geldiğimiz noktada biraz daha farklı bir şey var. IŞİD diye bir örgüt var. Son derece insafsız, işte kafa kesiyor, insanları öldürüyor, kendini patlatıyor, çoluk çocuk demiyor, hedef gözetmiyor. Burada biraz sanki durum farklılaşıyor gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
Ama Avrupa'da Yavuz Bey, Avrupa'da...
Yani buna karşı bir hani beraber yaşama kültürü geliştirme ihtimali biraz zayıflıyor gibi diye
biraz
söylüyorum.
Biraz öyle gibi görünüyor olabilir ama insanlar Müslümanları beğenmiyor olabiliyor ama yine de bir şekilde saygı gösterip bir arada yaşıyor. Londra'ya gittiğiniz zaman yerel kıyafetlerle gezen bir sürü Arap görüyorsunuz ama hiç kimse bir şey söylemiyor. Çünkü farklı kültürlere saygı var. İslamcı örgütler bu şekilde taraftar toplamaya çalışıyorlar. Bakın bir de bu tarafı var. İslamofobi biraz da böyle hayali bir kavram. Mesela Avrupa'da, Almanya'da bir Pedigo diye bir örgüt çıktı. Ona bile çok ciddi tepki tepkiler yükseldi. Çok ekstremist bulundu. Bunlar siyasi arenadan dışlandı. Nefret cinayeti işleyenler çok ağır şekilde cezalandırılıyor. Siz biraz önce söylediniz, 5 dakika önce çok şeffaf bir soruşturma yapılıyor dediniz. Gerçekten evet. Çok önemli bir şey. Bizde çok ağır suçlar işlendi azınlıklara karşı. İşte biliyorsunuz Peder Santoro'nun da öldürülmesi, dumping suikastı. Bunlarda çok şeffaf soruşturmalar yapılmadığını herhalde hepimiz biliyoruz. İslamofobi dediğiniz zaman Avrupa'daki Müslümanları konuşuyor. IŞİD'in mağduru diye. Oysa IŞİD'in gerçek mağduru Avrupalı Müslümanlar değil, tarayıp öldürdüğü insanlar. Öldürülenler konuşulmasın diye İslamofobi tartışması açılıyor. Bunu suni bir tartışma. Avrupa'da ne zaman İslamcı bir örgüt şiddet eylemi yaptı bizim hükümetimiz. İşte havuz medyası başlıyor İslamofobi. Dikkatler başka bir yöne çekilmeye.
Ama şöyle de bir durum yok mu Elif Hanım? Biraz haksızlık etmiyor musunuz? 132 kişi hayatını kaybetti. Yani bakayım, İslamofobi bakayım, şu bu falan değil ama olayın tek başına zaten kendisi çok büyük bir olay. Bunu konuşmak durumundayız elbette diye düşünüyorum. Ama bunun bir etkisi de olacaktır elbette topluma. Yani oradaki topluma. Eğer bir birlikte yaşama kültürü var ise bile, ki son zamanlarda biraz bundan şikayetler de artmıştı hatırlarsanız. İyice yaralanma ihtimali de artıyor doğal olarak. Çünkü
ama o zaman Türkiye devletinin ya da 3,5 milyon Almanya'da Türk yaşıyor. 5,5 milyona yakın Türk Avrupa kıtasında yaşıyor.
Evet.
Yani bu insanlar için o zaman ülkemizin ciddi bir siyaset geliştirmesi lazım. Böyle
ama sadece Türklerden bahsetmiyoruz. Mesela Fransa'da, Cezayirler'de yaşıyor, Tunuslular'da yaşıyor. Çünkü o bölge biliyorsunuz Fransız kontrolünde olduğu için çok sayıda da Afrika'nın o bölgesinden de insan Fransız vatandaşı şu anda. Zaten Fransız banliyölerinde bundan 8-9 sene önce olan o büyük olayların da bir nedeni o insanların ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekten şikayetleriydi. Şimdi bağlandığımız konuğumuz da evet dedi, öyle bir durum var. Çünkü işsizlik %60-70 seviyelerinde ve birinci sınıf vatandaş olarak görüp içlerine almadıkları için böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. O çocuklar 1000 civarında Fransız gencinin şu anda Suriye'de savaştığı bilgisini verdi Metin Bey. Yani bu çocuklar burada bir gelecek umudu görmedikleri için bunların elinden kayıp Suriye'ye gidiyorlar. Türkiye'de de benzer bir durum var aslında baktığınızda. Yani hayatta bir tutunacak dalları olmayınca, bir hedefleri olmayınca gençlerin başka arayışlara girmeleri gibi bir durum söz konusu. İŞİD'in temelinde bu oluşturuyor 3 aşağı 5 yukarı.
Evet, kendini toplumun içine entegre edemeyen o Kuzey Afrika halklarının tabii burada ciddi bir...
Çünkü yaşanan bir şey var değil mi o banliyölerde? 7-8 sene önce oldu bunların hepsi. Hem de Fransa'da.
Evet ama bunlar var, bunlar yok değil ama bu İslamofobi diye yaratılan kavram üzerinden gerçekte var olan bir şeyler var. Ama Avrupa'da ciddi bir taraftar topluyor bu İslamcılıklar. Oradaki ben ondan bahsetmeye çalışıyorum.
Anladım.
Oradaki Müslümanların Avrupa toplumlarında entegrasyonunu da engelliyorlar. Şimdi ben Boğaziçi Üniversitesi'nde yabancı öğrencilere Türkçe ve Türk Edebiyatı dersi veriyorum. Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan gelen gençlerimiz var. Bu çocuklar kendilerini ne oraya ne buraya, hiçbir yere ait hissedemiyorlar. Evet. Bir kültürel hermafroid diyebiliriz bu çocuklar için. Hı-hı. Hiçbir şeye ait hissedemeyen, tuhaf, ortada kalmış, maalesef Müslüman mı, Müslümanlık dışında mı, Türk mü, başka bir ülkenin insanı ne olduğunu bilmeyen tuhaf bir ciddi 3,5 milyona yakın insanımız var. Avrupa'ya yolladığımız 1950'lerde 60'larda Anadolu'dan püskürttüğümüz, Anadolu'yu boşalttığımız. Yani bunlar ayrı konular belki ama sizi zaten sevmiyorlar. Örgütlere bu yüzden işte siz de bu örgütlere girin ve buralarda düşmanlık yaymaya çalışın şeklinde bir tavırları var. Şirketler kuruyorlar, bağışlar topluyorlar. İnsanları çok ciddi anlamda zarar veriyorlar. Kombastan, deniz feneri. Yani olan burada siyasal İslamcıların kandırdığı düşük gelirli Müslümanlar. Bu insanların belki ciddi olarak hayatlarında yaptıkları en büyük yatırım bu ama diğerlerinin gerisi her daim yürüyor.
Evet. Peki.
Buna dikkat çekmek istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Elif Ulu. Katıldınız, bilgilendirdiniz bizi.
Çok teşekkür ederim.
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Elif Ulu ile konuştuk. Pek görüşlerine katılmadım doğrusu. Çünkü Avrupa'nın kucaklayıcı ve birleştirici bir tavrı olduğunu, ancak başka ülkeler tarafından Türkiye gibi oradaki olayların biraz üstü örtülmek için İslamofobiyanın öne çıkartıldığını iddia etti. Ancak ortada 132 kişinin öldüğü, ondan fazla milliyetten 132 kişinin öldüğü bir büyük olay var. O büyük olayı tahlil ederken biraz da Paris'te bu işleri yaşayan, içinde yaşayan ve gören Ümit Metin'in söylediklerini öne çıkartmak gerekiyor herhalde. Bu çocukların, yani gençlerin, banliyölerde yaşayanların %60-70 işsizlikle uğraşan o gençlerin hayata tutunmaları için bir şey vermek lazım. Onları içeri kabul etmek lazım. Maalesef Fransa bunu yapmadı. Seçme seçilme hakkını bile gündemine almayı reddetti diyor.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Efendim, sanıyorum ilk defa bu radyoyu dinleyenler duymuştur. Eğer arabalarındaysa evlerindekiler hissetmiştir elbette. Bir İstanbul depremi fobisi var biliyorsunuz İstanbul'da yaşayanlarda. Ve bir sallanma oldu, bir sarsıntı oldu. O sarsıntı çerçevesinde deprem olma ihtimali üzerinden size bilgiyi aktarmıştık. Şimdi biraz netleşmeye başladı detaylar. Merkez üssü Marmara Denizi. İstanbul'a 12 kilometre civarında uzakta, pardon 12 kilometre yerin altında, 25 kilometre İstanbul'un güneybatısında meydana geliyor. Tekrar ediyorum, deprem 4 büyüklüğünde, İstanbul'a 25 kilometre uzakta, merkez üssü Marmara Denizi bir deprem meydana geliyor ve bu deprem şu anda televizyonlarda da son dakika. Gerçekten İstanbullular açısından korkutucu bir durum. Deprem dediğiniz zaman İstanbulluların tüyleri diken diken olur. Eminim birazdan bu öncü müdür? Peşinden başka bir deprem gelecek midir? Hangi fay hattındadır gibi sorular da tek tek yanıt bulacaktır yapılan canlı bağlantılarla. Devam ediyoruz. Paris'te devam edelim. Çünkü az önce ben soruşturmalarla ilgili biraz bilgi vermeye çalıştım size. Son derece şeffaf bir biçimde yürütüldüğünü söyledim. Fransa'da, Paris'te patlamadan sonra soruşturmaların. Ayrıca devletin ve sistemin olaya nasıl yaklaştığını da aktarmak istedim. Çünkü çok kısa süre önce, 1,5 ay önce Türkiye'de benzer bir olayı biz yaşadık. Yaşadık ama onunla ilgili soruşturmada da birçok tartışmayı birlikte yaşadık. Sadece olayın üzüntüsü yoktu. Olaya ilişkin soruşturmanın tartışması da vardı. Şimdi bakınız lütfen. Katliam sonrası yaralılara hemen destek verildi. Genel olarak tablo böyleydi. Saldırıdan sağ kurtulanların şoku atlatabilmesi için olay yerinde psikolojik danışmanlar görev aldı. Çok büyük bir travmaydı tabii Paris'teki olay. Cumhurbaşkanı Hollande derhal kameraların karşısına geçerek teröristlere karşı acımasız müdahale sözü verdi. Atılacak bütün adımları tek tek halkla paylaştı. Yani olaya baktı, biraz bilançoyu gördü ve sonra halka kendi görevi gereği bir açıklama yaptı ve açıklamada da her şey şeffaftı. Devam ediyoruz. Holland saldırılar sonrası hemen olay yerine gidip incelemelerde bulundu. Şimdi Ankara'da da ne olduğunu da anlatacağım, anlayacaksınız aradaki farkı. Olay sonrası yayın yasağı falan kimsenin aklına gelmedi. İlk dakikalardan itibaren gazeteciler en ufak detayına kadar olay yerinden görüntüleri paylaştılar, Fransızları aydınlattılar. Saldırıyı yapan örgüt IŞİD olarak açıklandı 24 saat içinde ve savcı kameraların karşısına geçerek bu açıklamayı yaptı. Elindeki bilgilerin de hemen hemen tamamını birkaç hariç Fransız kamuoyuna aktardı. Merak edenlere aktardı. Gazeteciler de oradaydı. Ve bir bölümü için sadece şimdilik buraya kadar söylüyorum. Devamında, soruşturmanın devamında bunları aktaracağım dedi. IŞİD, Paris'i kana bulayan saldırıları üstlendiğini açıkladı. Örgüt saldırıların Fransa'nın politikalarını sürdürdüğü sürece en büyük hedef olmaya devam edeceğini kanıtlamak için tasarladığını belirtti. 24 saat geçmeden saldırganlardan ikisinin kimliği belirlendi. Bataclan saldırganlarından birinin Fransız vatandaşı bir erkek olduğu ve adının istihbarat servislerinin listesinde bulunduğu duyuruldu. Canlı bombalardan birinin de Suriye, diğerinde Mısır pasaportu olduğu da belirtildi. Fransa'da olayın ertesi sabah halk ellerinde çiçeklerle katliamda hayatını kaybedenleri andı. Kimse de gelip burada anma yapamazsınız demedi.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Dedik ki Paris'teki soruşturmalar nasıl şeffaf bir biçimde yürütülüyor. Madde madde anlattık size. Bir de Ankara'yı hatırlayın lütfen. Şimdi Ankara'da katliamın üzerinden birkaç dakika geçmeden polis olay yerinde kurtarılmayı bekleyen yaralıların çevresindeki insanlarla bir müdahale gerginliği yaşadı. Erdoğan yaşanan katliamı kınamak için sadece yazılı bir açıklama yaptı. Ankara katliamına değindiği ilk basın toplantısı ise 3 gün sonraydı. Başbakan yalnız hemen aynı gün bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan katliamdan 4 gün sonra olay yerine gitti. Yayın yasağı başlatıldı. Hemen soruşturmanın ilk günü gizlilik kararı aldırıldı ve avukatların bu gizlilik karar çerçevesinde bilgi edinmelerinin önüne geçildi. Herkes merak etti ne oluyor diye ama ne oluyor sorusunun yanıtı çok kolay alınamadı. Gizlilik kararının gerekçesiyle olayla ilgili işte kaçma ihtimali olanlar var, soruşturmanın selameti açısından gibi gerekçeler ortaya sunuldu. Ama Paris'te görüyoruz hiçbir gizlilik kararı alınmadan açıklanabilecek kadarı açıklanıyor. Açıklanmayacak olan kısmı için de sonraya randevu veriliyor ve savcılar gazetecilerden kaçmıyor. Kameraların önünde yapıyor bu açıklamayı. Türk yetkililer işinin yaptığını, bu katliamı işinin gerçekleştirdiğini uzun süre saklamaya çalıştı. Olayı PKK'nın üzerine yıkmak istedi. Hatırlayın bir kolektif terörden bahsedildi. Bir kokteyl terörden bahsedildi. Savcı bütün bilgileri elinde bulundururken hatta muhalefet partisinin bazı mensuplarıyla konuşurken IŞİD dışında bir şey göstermiyor bize elimizdeki belgeler demesine rağmen seçimlerin de etkisiyle ve siyasi beklentiyle PKK'yı da bu işin içine dahil etmek için epey bir gayret sarf etti hükümet. Suruç'ta intihar saldırısı gerçekleştiren kişinin de IŞİD'le bağlantılı olduğu açıklanmıştı ancak bu eylemin ardından da Ankara katliamdan sonra da IŞİD'den saldırıları üstlenme açıklaması gelmedi. Bu da dikkat çekici bir unsurdu. Yani gizleyerek değil şeffaf olarak devam etti Fransa. Bizde ise mümkün olduğu kadar gizleyerek ve belki de üzerinde spekülasyon yapıp siyasi hesaplar üzerinden giderek yapıldı soruşturma. Suruç'la ilgili ne olduğunu bilmiyoruz. Gizlilik kararı var. Ankara'da gizlilik kararı kaldırıldı ama oradaki gelişmeler de çok sınırlı. Programın ilerleyen dakikalarında Gaziantep'ten bir IŞİD operasyonunu sizlere aktaracağız bölgeyle bağlantılı olarak. Yani soruşturma bitmiş değil ama soruşturmanın ilk safhasında, ilk günlerinde devlet mekanizmasının, sistemin vatandaşına bilgi verme yükümlülüğüne ilişkin net tavrı Fransa'da gördük, Ankara'da göremedik maalesef. Bu iki olayı karşılaştırdığınızda çok net bir biçimde ortaya çıkıyor.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Geçelim ikinci önemli başlığa. O ikinci önemli başlık G20. Dünya liderleri Antalya'da Türkiye'ye geldiler G20 toplantısı için. Birkaç önemli unsur var. Onları sizinle paylaşacağım. Bir, Türkiye'de bundan sonraki süreçte ekonominin yönetimi kimin elinde olacak? Buna ilişkin işaretleri aldık oradan. Uğur Gürses'le konuşacağız bunu. Bunun dışında önümüzdeki süreçte hangi siyasi figür çok daha etkin olacak? Bu sorunun yanıtı aranıyordu. 49.4 oy alan Davutoğlu mu? Yoksa ben farklı bir cumhurbaşkanı olacağım diyen Erdoğan mı? Ve bu süreçte gördük ki G20 sürecinde Erdoğan aslında fiili olarak başkan gibiydi. Bunları değerlendirelim. Bir de izlenimlerini alacağız. Hüseyin Hayat Sefer var. Sputnik News Ankara muhabiri Hüseyin şu anda telefon attığımızda Antalya'daki G20 zirvesini izledi. Az önce Obama'nın da basın toplantısı vardı. Ondan çıktı ama bir genel değerlendirme yapalım mı Hüseyin birlikte?
Tabii Yavuz Ohan. Öncelikle şunu belirteyim. Sen de söyledin. Obama'nın basın toplantısından biz de yeni çıktık şu anda. Obama'nın basın toplantısı muhtemelen güvenlik kaynaklı açıklanan saatten 35 dakika önce başlatıldı. Gazetecilere toplantı salonuna önce gelmeleri çağrısında bulunuldu. Ve Obama beklenenden yaklaşık yarım saat önce toplantısına başladı. Şunu da belirteyim. Ağırlıklı olarak Amerikalı gazetecilerin sorularını aldı. Türk basınından sadece bir tane gazeteci soru sorma şansına erişebildi kendisine ve Filipinlere yolculuğundan dolayı ayrılmak zorundayım dedi ve buradan ayrıldı. G20 zirvesine dönersek.
Şimdi tek tek gidelim mi? Kaç tabii. Ülke katıldı? 20 ülke. 20 tane lider vardı burada. 35 siyasi figür.
19 ülke ve Avrupa Birliği liderleri diyelim.
Evet.
Ve tabii Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların başkanları hepsi buradaydı.
Evet. Güvenlik dedin az önce. Obama için 35 dakika basın toplantısı öne alındı muhtemelen güvenlik gerekçesiyle dedin. İnanılmaz bir güvenlik sistemi kuruldu orada anladığım kadarıyla.
Evet.
Biraz ondan bahset bize.
Benim en azından görmediğim ölçüde bir güvenlik. Bu Antalya Belek bölgesinde yaklaşık bir 10-15 kilometre karelik bir alan tamamıyla kapatılmış durumda G20 zirvesi için. Zirvenin girişinde çok yoğun bir güvenlik kontrolünden geçiriliyorsunuz ve ondan sonra sadece bu G20 zirvesi için tahsis edilen araçlar burada buraya girebiliyorlar ve sizi örneğin bizi basın merkezine getiriyorlar sadece. Ve orada kalanları da otellerinden alıp yine gidecekleri yere götürüyorlar. Çok sıkı bir güvenlik önlemi var ve ana zirvenin gerçekleştiği otele ise sadece o heyetler ve delegasyonlar girebiliyor. Gazeteciler zirveyi aslında biraz da yan taraftan izliyor diyebiliriz yani.
Uzaktan izlemek zorunda kaldılar. Gazeteciler evet. Dedin 2000'in üzerinde gazetecinin nakletli olduğunu biliyoruz. Kalabalık bir grup değil mi?
Çok kalabalık bir grup. Yavuz Oğan gerçekten 2000'in üzerinde bir sayı söyleniyor. Burada dünyanın dört bir tarafından, Brezilya'sından Avustralya'sına kadar birçok ülkeden gazeteciler hep birlikte bir basın merkezi var. Burada basın merkezinde birlikte çalışıyoruz. Organizasyon anlamında şunu söyleyebilirim. Basın ayağı özellikle iyi organize edildiğini söyleyebilirim. Önceki G20 zirvelerini izleyen gazeteci arkadaşlar da bunu söylüyorlar. Basın açısından en azından iyi organize edilmiş ve kolayca izlenebilen bir zirve olduğunu ifade ediyorlar.
Enteresan bir not. 5000'in üzerinde araç kiralanmış bu zirve için. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonunda yapılıyor tabii bu. Hayli kalabalık bir organizasyon. Bir kere bunun altından kalkmak da önemli bir başarı. Şu ana kadar da bir aksaklıkla karşılaştın mı? Görebildiğin bir şey var mı senin?
Şimdiye kadar çok ciddi bir aksaklıkla karşılaştığımız söylenemez. Yani daha önce bize aktarıldığı şekilde geldik zirveye. Güvenlikten geçtikten sonra ulaşmak istediğimiz yere ulaştık ve bir sorun yaşamadan, kaydeder bir sorun yaşamadan zirveyi izledik.
Genel olarak da aslında bir sorun, görülmedi. En azından bize ulaşan bir şey olmadı ajanslardan, şuradan buradan. Şimdi bir nokta daha var. O da liderlerin fotoğraf çektirmesi sırasında Erdoğan'la Obama arasındaki o kare. Erdoğan'la Obama'nın içinde bulunduğu. Yanağını okşarmış gibi bir görüntü vardı. O görüntü ajanslar tarafından servis edildi gazetelere, televizyonlara. Sonra Cumhurbaşkanı danışmanı Varank, onun açıdan kaynaklanan bir şey olduğunu, Erdoğan'ın Obama'nın yanağını okşamadığını açıkladı. Enteresan, magazinsel bir durumdu. Buna ilişkin gazeteciler arasında bir şey konuşuldu mu?
Evet, buna ilişkin özellikle foto muhabiri arkadaşlarla bu konuyu konuştuk. Oraya çünkü çok sınırlı bir gazeteci grubu alındı o aile fotoğrafının çekimi için. Gazeteci arkadaşlarım söylediğine göre tam fotoğraf çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Obama'nın omzuna şöyle elini attıktan sonra elini çekerken orada bir foto muhabiri arkadaş bu görüntüyü yakalamış ve servis etmiş. Ama gerçekten öyle bir okşamanın olmadığını söylüyorlar.
Bunu da düzeltmek durumunda kaldı arkadaşlar. Cumhurbaşkanı danışmanı Mustafa Varank. Geçiyoruz. Önemli bir görüşmeydi tabii. Erdoğan'la Obama arasındaki görüşme, Erdoğan'la Putin arasındaki görüşme. Çok sayıda ikili görüşme yapıldı. O görüşmeler gerçekleşti. Genel olarak ağırlık Suriye üzerineydi. Onu söyleyebiliriz herhalde. Değil mi Hüseyin?
Evet tabii özellikle bildiğimiz üzere Paris'teki saldırıların da ardından Cuma akşamı IŞİD'in gerçekleştirdiği saldırıların ardından uluslararası terör ve Suriye konusu özellikle ana gündem maddesi oldu diyebiliriz. Aslında Türkiye'nin G20 zirvesinden çok önce bu zirvede terör yani bu zirve biliyorsunuz daha çok dünya ekonomisine yön veren ve dünya ekonomisinin konuşulduğu bir zirvedir G20 zirveleri. Türkiye bu sene bir terörizm ve mülteci krizi özellikle Türkiye'nin çok büyük kendi üzerine yük aldığını söylediği mülteci krizini gündeme getirmek istemişti Türkiye. Bu özellikle Paris saldırılarının ardından da bütün liderler verdikleri mesajlarda teröre karşı birlik mesajı verdiler ve zirveye terör konusunun ve Suriye konusunun özellikle damgasını vurduğunu söyleyebiliriz tabii.
Pekala Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. Bir not daha iletelim. Yerde liderler fotoğraf çektirirken bayraklar yoktu. Çünkü orada isimler yer aldı. Neden? Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yerdeki bayrağı almış cebine koymuştu. Bu konudaki hassasiyeti biliniyor. Bu notu da verelim ve devam edelim işin siyasi boyutuna. Çünkü burada Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye giderken yanında Serhat Albayrak ve Binali Yıldırım vardı. Danışmanlarına ek olarak. Şimdi Türkiye'de bugüne kadar AK Parti hükümetleri kurulduğundan bugüne kadar aslında ekonominin başındaki önemli isim Ali Babacan. Dünya ekonomi ve finans sisteminin de yakından tanıdığı bir isim. Ve Türkiye düşünüyor, şunu tartışıyordu. Ali Babacan önümüzdeki süreçte ekonominin direksiyonunda olacak mı, olmayacak mı? Ve şu tip değerlendirmeler yapılıyordu. Ekonomi bir kişiye bağlı olarak yürümeyecek önümüzdeki dönemde. Ve Erdoğan oraya giderken yanına Binali Yıldırım'ı Berat Albayrak aldı. Berat Albayrak damadı ve önümüzdeki dönemde ekonomide ekonomi yönetiminde yer alması muhtemel isimlerden biri. Hele bu son olaydan sonra hemen hemen kesin gözüyle mi bakmak lazım? Kiminle konuşalım? Uğur Gürses. Telefon attığımızda. Merhabalar Uğur Gürses.
Merhaba, iyi yayınlar.
Ne dersin? Kesin mi diyelim artık Berat Albayrak'ın ekonomi yönetiminde olacağına? Çünkü bu çok ciddi bir işaret herhalde Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği.
Tabii şimdi daha önce hatırlarsan Cumhurbaşkanlığı İstanbul'daki köşkünde Dünya Bankası Başkanı ile görüşmüştü Cumhurbaşkanı, evet. Erdoğan. Ve o toplantıda da o kabulde de sırayla yine Berat Albayrak ve iki danışmanı Yiğit Bulut ve Cemil Ertem vardı.
Cemil Ertem vardı.
Hani normal koşullarda ekonomiden sorumlu bir bakan ya da ilgili bir bakan olması beklenirdi o toplantıda. En azından Dünya Bankası olduğu için Kalkınma Bakanı'nın olması beklenirdi o toplantıda.
Ki o da parti içinde tutulan, sevilen bir isim yani Cevdet Yılmaz.
Evet, yani teknisyen kişiliği çok önde. Birçok şeyde özellikle AK Parti'nin seçim sürecindeki beyannamelerini hazırlayan isimdi, evet. Aslında. Ve sonrasında da zaten o geçiş hükümetinde de Babacan'ın koltuğuna oturdu. Evet. Şimdi Antalya'ya dönersek geri, tabii ki bu hani bir gösterge. Çünkü ekonomik konular var, siyasi konular var. Tabii ki bir gösterge. Ama yine de ben temkinli olmayı tercih ediyorum. Çünkü kabine başka bir şey. Bunun ilk sinyalini hatırlarsan AK Parti kongresi yapıldığı zaman Merkez Karar Yürütme Kurulu'na Babacan Şimşek girememişti, almamıştı, evet. Davutoğlu, ama Berat Albayrak girmişti.
Binali Yıldırım.
Bunda hani yeni bir dönem mi başlıyor sorusunu sordum. Ben iki şey olduğunu düşünüyorum. Birincisi tabii ki son dakikaya kadar her şey değişebilir. İki, kimin olduğundan çok nasıl bir program uygulanacağı benim için önemli. Buna dikkat etmemiz
peki
lazım.
Peki bunun işaretlerini de almadık mı? Bu G20 toplantısında faiz meselesine Cumhurbaşkanı bakışını tekrarladı aslında. Türkiye'de o kriz yaratan tartışmada hatırlarsan Cumhurbaşkanı faiz arttırımına karşı çıkmış. Hatta vatan hainliği, evet. Noktasında bir suçlama bile getirmişti Merkez Bankası Başkanı'na. Ali Babacan'la arasının açılmasının nedenlerinden birisi de buydu. Bugün geldiğimiz noktada benzer bir açıklamayı yapıp, hatta ben Yiğit Bulut'un ağzından dinledim. Cumhurbaşkanı işte FED faiz arttırırsa Türkiye'de şu kadar artacak, bu dönem bitti dedi ve bunun üzerinde durdu. Ne diyorsun? Öyle bir şey de var.
Şimdi
çünkü.
Şunu yani iyimser olmaya çalışıyorum. Çünkü mali piyasaların bakış açısı gerçekten bir yol ağzına geldi. Yol kesişme noktasına geldi. Çünkü şöyle bakılıyor. Sarayın etkisinde bir ekonomi politikası olacaksa yandı gülüm keten elba. Yok eğer hani reform kapısı açılan bir yoldan gidilecekse o zaman Türkiye yeni bir hikaye çıkarabilir diye bakıyor mali piyasalar. Dolayısıyla artık şey de kalmadı. Babacan olursa şöyle olur böyle olur. Çünkü artık derecelendirme kuruluşları bile şunu söylüyorlar. Kim olduğu önemli değil, program önemli demeye başladılar. Bu şu demek. Yani Babacan bile olsa bir reform paketi olmayan bir hükümet programı Türkiye'nin notunu bile kaybettirir demek.
Aslında bir tarafıyla da şimdi senin az önce söylediğin mesele de önemli. Davutoğlu mu olacak yoksa Erdoğan mı? Orada da aslında biz G20'de önümüzdeki dönemde direksiyonda kimin olacağını görmüş olduk. Fiili olarak bir başkanlık sistemi gibi algıladım ben onu. İlk ayağıymış gibi algıladım.
Ama şunu unutmamamız lazım. G20 toplantısı gibi böyle büyük bir toplantı. Herkesin vitrine çıktığı bir toplantı. Orada bir siyasi bir gösteri de var aslında. Yani sadece, evet. bizim açımızdan değil. Bu başka ülkeler açısından da yani siyasi bir temsil, bir fotoğraf veriyorsun orada. Hı hı. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanı yine bir politik olarak yani ülkeyi ben yönetiyorum görüntüsünü güçlendirerek bir şekilde verdi. Ona kabul. Ama şu da var. Hani Eve gelince hesabı yapınca evde hani şey var mı, kaynaklarımız nedir falan diye bakınca daha gerçekçi bir yola da girilebilir, bilmiyorum. O açıdan iyimser olmaya çalışıyorum diyorum. Yoksa piyasalar çoktan gemiyi yakmaya hazır. Eğer böyleyse bu iş olmaz diye bakıyor piyasalar. Onun için hani bir umut dolar kurmuşu biraz geri gelmesi, 290-280'lere falan gelmesinin temel sebebi. Türkiye yine de bir hikayesi olan bir reform paketi ve bir ekonomi programı çıkarabilir iyimserliği var. O açıdan o primi vermemiz lazım. İyimser havaya primi vermemiz lazım. Ama şu var, eğer hakikaten böyle milli ekonomi artık o devir geçti, Merkez Bankası faiz indirir, bol para basar deniliyorsa, o zaman hani bu şey gibi yangına körük gibi olacak. O zaman da hepimiz aynı gemideyiz maalesef. Göreceğiz.
Yaşayıp da göreceğiz o dönem diyorsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Uğur Gürses katıldın. Paylaştığın görüşlerimizle sağ ol. Evet, G20 meselesinde siyasi olarak algılamamız gereken veya verilen mesajlar vardı. Uğur Gürses'le bunun ekonomiye yansımalarını da konuştuk. Bir de işin içinde Suriye var elbette. G20'nin sonuç bildirisi. Aslında ekonomik bir birliktelik G20. Türkiye'nin dünyanın en zengin 20 ülkesini bir araya getiriyor ve dünya ekonomisine ilişkin tartışmaların yapıldığı bir zemin. Ama Paris'teki saldırılar nedeniyle siyasi bir zemin haline de geldi. Bir sonuç bildirgesi yayınlandı G20'de. O sonuç bildirgesinde diyor ki, Paris'te bir numaralı maddesi şu. Paris'te 13 Kasım ve Ankara'da 10 Ekim tarihlerinde meydana gelen hain terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz G20 olarak. Bunlar tüm insanlığı hedef alan kabul edilemez eylemlerdir. Terör mağdurlarına ve ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Terörizmin bütün biçimleriyle mücadelede her nerede meydana gelirse gelsin dayanışma ve kararlılığımızı yineliyoruz diyor. Birinci madde bu. İki, terörle mücadelede birlik içindeyiz G20 ülkeleri. Terör örgütlerinin yayılması ve terör faaliyetlerindeki kayda değer artış uluslararası barış ve güvenliğin muhafazasını doğrudan zayıflatmaktadır diyor. Ve devam ediyor. Hiçbir durumda meşrulaştırması mümkün olmayan terörizmin her türlü eylem, yöntem ve uygulamasını bütün biçimleriyle gerekçesi ne olursa olsun, nerede ve kim tarafından işlenirse işlensin, kesin surette kınıyoruz. Dikkat çeken bir şey daha vardı. Terörist propagandanın önlenmesine dayalı kapsamlı bir yaklaşımın parçası olarak bu işbirliğinin devam etmesi, terörist hareketlerin engellenmesi ve teröristlerin internetle dahil olmak üzere teknolojiyi, iletişim ve kaynakları istismar ederek terör eylemlerini teşvik etmelerinin önüne geçilmesi gereklidir diyor. Bu G20 zirvesindeki sonuç bildirgesi. Yani Paris'ten sonra dünyanın birçok ülkesinde yaşayanlar için hayat eskisi kadar kolay olmayabilir. Biraz daha gözler insanların üzerinde, yaşayan vatandaşların üzerinde olabilir. Bunun işaretleri var. Dedik ki Suriye G20'nin en önemli başlıklarından birisi. Niye? Çünkü IŞİD Suriye'den aldığı güçle ve oradan yayılarak bu terör eylemlerini gerçekleştiriyor. Paris de öyle oldu, Ankara da öyle oldu. Suriye ile ilgili de önemli toplantılar var ve bu toplantılar konusunda da önemli açıklamalar geldi. Birisi de bizim Dışişleri Bakanı Firdun Sinirlioğlu'ndan. Sinirlioğlu 6 ay içinde Suriye'de seçimle ilgili bir anlaşmaya varıldığını ama 6 ay sonra Esad'ın o seçime girmeyeceğini söyledi. Viyana'daki o toplantıları, G20'deki Suriye tartışmalarını gazeteci, köşe yazarı Ceyda Karan'la bir konuşalım isteriz. Şu anda telefonda değilmiş ama birazdan bize bağlanacak ve anlatacak Ceyda Karan. Neyi konuşacağız onunla? Türkiye Esad'lı bir çözüme razı olmuş görünüyor. 6 aylık bir geçiş süreci sonrasında Esad'lı bir çözüm. Ancak 6 ayın sonunda Esad'ın gitmesi gerektiğini ve seçimlere girmemesi gerektiğini söylüyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri ne diyor? Obama az önce basın toplantısı yaptı. O basın toplantısında Obama hala bizim için meşru bir yönetici değildir Esad dedi. Yani Esad'ın durumunun Esad'a ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı Obama. Ceyda da bize katıldı herhalde. Az önce anons ettim, seni karşımda bulamadım ama şimdi buradasın evet. Sanıyorum Ceyda.
Evet, buradayım.
Merhaba. Buradayım. Şimdi Suriye, Suriye meselesini konuşuyoruz. Suriye konusunda Viyana'da alınmış bir takım kararlar var. O kararlarda acaba pozisyonlarda bir farklılık var mı Türkiye açısından baktığında? G20'nin de bir numaralı konusu dolaylı olarak Suriye'ydi. Çünkü IŞİD konuşuldu, terör konuşuldu. Sonuç bildirisinde de hep terör meselesi var. Ne dersin? Türkiye sanki bir Esad'lı geçişe razı oldu ama 6 ay sonra da seçim olduğunda Esad olmayacak orada gibi bir açıklaması var Feridun Sinirlioğlu'nun.
Evet Yavuz, ben de gördüm bugün bir açıklamayı. Fakat tabii şimdi Viyana bildirisine baktığımız zaman Viyana bildirisinde böyle bir ifade yok. Yani böyle bir ifade görmüyoruz. Hatta Esad anılmıyor bile. Viyana bildirisinin bana sorarsan daha önemli özelliği özellikle Suriye'de destekleyecek kimse bulamayan Batı'nın sıkıntısını yansıtıyor. Çünkü bildiride tabii ki işte insani yardımlar, geçiş hükümeti, geçiş süreci, takvimleme, 6 ay, 18 ay ki tabii bunlara ne kadar uyulacağı da ayrı bir tartışma konusu. Süreçler çok daha uzayabilir. Suriye diplomasisi daha önce de Cenevre sürecini mesela gördü. Daha sonra da işte Cenevre ikiler gördü. Moskova diyalogları elbette Batı desteklemedi vesaire. Yani takvim tutturmanın çok zor olduğu bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden
çünkü taraf hani dediğin zaman yanında sağında solunda bir şey.
6 ay sonra bu iş bitecek. Esad gidecek. 18 ay sonra bilmem ne olacak demesi için bana sorarsan erken. Yani çok iyimser bir bakış açısı olur bu. Ama daha ötesinde Viyana bildirisinin içerisinde Esad'ın akıbetinden bahsedilmiyor. Başkanlık ve parlamento seçimlerinin düzenlenmesi anayasanın yazılmasının ardından vurgusu var. Asıl önemli olan şey Viyana bildirisi içerisinde yok edilecekler ve kullanılacak gruplar tasnifinin yapılması var. Bunun için işte Ürdün'ün bir devreye girdiği söyleniyor. Onun üzerinde çok ciddi herhalde sorunlar yaşanacak önümüzdeki dönemde. Çünkü yani birinin iyi çocuğu ötekinin teröristi. Sadece bu Suriyeliler, Rusya ve Batı arasında değil, bizzat Suriye'de bizim 4,5-5 yıldır gördüğümüz muhalif güçleri, silahlı güçleri destekleyen Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan arasında bile bir sorun. Şunu biliyoruz mesela, Ürdün yönetimi ihvancılardan çok haz etmiyor. Suudi Arabistan yıllar boyunca haz etmedi. Yani daha sonra taktik değiştirdi işte Mısır'da. Hatırlayın Tunus'ta mesela işte Müslüman kardeşler iktidarı olduğunda Tunus'un diktatörünün sürgün yeri Riyad'dı.
Evet.
Hüsnü Mübarek'i destekliyordu Suudi Arabistan falan filan. Yani bunların Suriye içerisindeki gruplar bazındaki tezahürleri muhalefet güçlerini örgütleme çerçevesinde hep karşımıza çıktı. Dolayısıyla Viyana bildirisi uyarınca bu grupları tasnif etmek hiç kolay iş olmayacak.
Çok içinden çıkılabilir bir şeye benzemiyor. Yani evet. Zaten bugünden bakma, o grup, bu grup, o terörist, öbürü işte Türkiye'nin evet. desteklediği bir grup ama aynı zamanda Rusya'nın karşısında Suriye evet. yönetiminin bir şeyi falan, yani gerçekten zor. Evet, doğru.
Evet. Yani ben Viyana bildirisine baktığım zaman bunu görüyorum. Feridun Sinirlioğlu'nun açıklamasındaki iyimserliği paylaşmak çok mümkün değil. Çünkü bunun işareti yok. Ya Obama'nın Esad konusunda tutum değiştirmediğini söylemiş olması açıkçası pratikte ne ifade ediyor bilmek yani mümkün değil. Çünkü şu an Amerika'nın hı-hı. ağırlığı bu süreçte nedir diye bir soru sorulabilir. Rusya'nın devreye girmesinden sonra bir zemin kaybı olduğu aşikar.
Bir not belki üzerinde de konuşulabilir diye söylüyorum. Obama ile Putin arasındaki görüşmeden sonra Rus tarafının yaptığı açıklama bir iyimserlik ortaya çıkmıştı. Çünkü Paris'teki patlama da beraber değerlendirildiğinde tarafların görüş ayrılıklarında herhangi bir şey yok dedi. Yani bir ilerleme söz konusu olmadı. Ortak bir zemine doğru her şey aynı yerinde duruyor biçiminde bir açıklama. Yani umutsuz bir açıklamaydı o.
Yani şimdi tabii neresinden nasıl alırsak öyle duruyor her şey bu krizde Yavuz. Tabii ki ben de açıkçası çok büyük bir ilerleme beklemiyorum ama şu da artık herkesin yani Paris'in değiştirdiği bir şeyler var tabii, ona bakmak lazım. Çünkü artık bölgesel bir vekalet savaşı olmanın ötesinde
Avrupa'ya
sınır aşan bir biçimde operasyonel olabilen. Şimdi 11 Eylül'de biz iki tane kulenin yerle yeksan olmasını gördük o dehşetle. Bir El-Kaide olgusuyla karşı karşıya kaldık ama bu Paris'te Batı'nın karşı karşıya kaldığı diyelim. Çünkü Orta Doğu'da zaten her türlü terör, kan, gözyaşı devam ediyor ama Batı'nın kendi medeniyet beşiği gördüğü yerlerde karşı karşıya kaldı. Sokaklarda Kalaşnikovlarla ayrım gözetmeksizin ölümüne biraz nihilist bir ideolojik çerçevede tabii ki dini kullanıyor ideolojik anlamda ama çarpıtarak kullanan bir zihniyet. Şimdi bununla mücadele etmek o kadar kolay bir şey değil ve kökeni de bunun artık bizim her derde deva dediğimiz IŞİD'de. Çünkü üstleniyor bu eylemleri.
Evet.
Dikkat et yani Türkiye'dekileri dışında üstlendi. O doğru. da ayrı bir soru işareti evet. maçımızdan elbette ama bunları üstleniyorlar. Yani sınır aşan bir yapısı var. Hem orada güçlü söküp atılması asimetrik bir savaş veriyor. Ben mesela geçen sene Irak Kürdistan'ına gittiğimde, Mahmur kampına falan girdiğimde taktiğini anlatmışlardı bana. Orada bizzat çatışmalarda bulunmuş insanlar. Mesela 50'şer kişilik gruplar halinde Toyota'lar üzerinde doçkalarıyla önceden korku salarak gelip kentleri, kasabaları, o çöllük bölgelerde ele geçiren bir taktikle hareket ediyorlar. Şimdi daha da ağır silahları var. Bir şekilde Irak'tan ve rivayet ve iddiaya göre Türkiye sınırından da geçtiği söyleniyor. Nasıl artık bu saatten sonra herhalde geçmiyordur diye düşünüyoruz ama bir şekilde mühimmat ediniyorlar. Daha ağır silahlar da sahip olabiliyorlar. Gasp ediyorlar ele geçirdiklerinden.
Ve bu silahları ayrıca batıya taşıyabiliyorlar üstelik.
Evet, ve bunları da ayrıca sınır ötesi bir terör biçiminde batıya. Yani dolayısıyla yani Amerika ve Rusya'nın her ne kadar Suriye'ye bakışlarında, perspektiflerinde bir değişiklik olmasa da iki olgu var karşımızda. Birisi Amerika'nın Türkiye gibi tümüyle %100 güvenemediği bir müttefiki var. Niye? Çünkü IŞİD'i vuracağım deyip daha çok Kürtleri, yani kendi gündemini, aslında iç siyaseti de etkileyen gündemine yoğunlaşan bir görüntü veriyor Türkiye. Kaçınılmaz bir biçimde içeride uyguladığı politikalar işi buraya vardırıyor. İkincisi, Suriye'de dayanabileceği bir ılımlı güç yaratma sıkıntısı var ve bunu aşabilmiş değil Amerika Birleşik Devletleri. Kürtlere dayanmak durumunda. Orada işte bir takım karmaşayla karşı karşıya kalıyor. Çözemediği bir ağ ve bu noktada da kendisi birebir karaya inmek istemiyor. Obama'nın politikası bunu dışlıyor. Ancak işte danışmanlar yoluyla gidiyor. Karşısında da Suriye'nin Birleşmiş Milletler'de temsil edilen hala yönetimi var. Ve onunla savunma anlaşması, yani uluslararası olarak kitaba baktığın zaman ona uygun. Kimse bir şey diyemiyor. Sen niye oradasın diye sor.
Rusya'ya.
Mesela. Rusya'ya adam diyecek ki ben, bak senin Birleşmiş Milletler'de bu adamlar var.
Uluslararası hukuk çerçevesinde en sağlam zemin orada aslında baktığında.
Tabii tabii. Şimdi yani Amerika kalkıp bu operasyonları yapıyor, İncirlik'ten kalkıyorlar ama Şam yönetiminin biliyorsun onu da notify etmişlerdi, bilgilendirmişlerdi en başta. Sessiz onayıyla yapıyorlar. Yasal anlamda, uluslararası çerçevede. Tabii ki bunlar güç sıkıntı ilişkileri ama en nihayetinde kitabını uydurmaya kalktığın zaman Rusya'ya pek diyecek bir şeyleri yok. En fazla onları vurmuyorsun, bunları vuruyorsun eleştirisi getirilebilir. Adamlar uçuş yasak bölgeyi de facto kurdular zaten. Evet. Yani karşı karşıya geldiler. Amerika'nın eli o kadar güçlü değil ve burada elini güçlendirmeye çabalıyor ama en sıkı müttefiki, hani Ürdün sınırı güneyde daha rahat hareket alanı var ama daha büyük problem IŞİD'in daha etkili olduğu yer bir şekilde kuzey ve kuzeyde de Türkiye'nin Türkiye, iki evet, güçleri ve Kürtler var. Dolayısıyla sıkışmış bir Amerikan politikası var. Bunun sancıları yaşanıyor. Viyana bildirisi bu sancıları nasıl çözer? Açıkçası öngörmek çok zor ama ben şunu söyleyeyim. O gruplara baktığım zaman ülke dışında düzenlenen toplantılar, muhaliflerin masaya oturtulması yoluyla bu iş böyle 6 ay, 18 ay gibi bir sürede çözülür mü dersen, ben açıkçası biraz kötümser yaklaşıyorum. Umarım yanılırım. Çünkü Suriyeliler artık savaştan bıktılar. Ama çok kolay değil. Sahadakilere boyun eğdirmek gerekiyor. Ajandalarını değiştirmelerini sağlamak gerekiyor. Bunu kabul ettirmek onlara hiç kolay olmayacaktır. Bu kararları uyumlulaştırmak bir yana, sahadaki silahlı gruplara ve hatta Suriye yönetimine nasıl kabullendireceksiniz? Bunların hepsi birer soru işareti hala.
Hala biz...
Bana göre sahadaki durum belirleyecek. Yani ikili bir yapı ortaya çıktı. Bir Suriye'de bir dizayn vermek, bir istikrarlı kılmak, bir de IŞİD'e karşı hem Irak'ı da kapsayan bir coğrafyada koca bir savaş var, onu çözüme bağlamak. Kısa vadede ben çok umutlu olmadığımı belirtmeliyim. Burada kara operasyonu, herkes ondan söz ediyor. Aslında yavaş yavaş çiziktiriliyor da, hani bir uluslararası güç ancak girerse bu IŞİD temizlenebilir deniyor. Ama o da koca bir BM misyonu, Suriye yönetimi, Rusya ve İran'ın da onay vermesi, hatta Çin'in de onay vermesi ve bir hakikaten uluslararası bir mandate gerektiren bir şey. Bu kadar vekalet savaş varken böylesi bir şey çıkması, Türkiye'nin bunda rol oynaması vesaire, hani Davutoğlu'nun ve Feridun Sinirlioğlu'nun da bugün açıklamasında var. Hani uluslararası bir koalisyon olursa biz rolümüzü oynarız şeklinde. Ben onunla, o açıklamalar daha çok dikkatimi çekti açıkçası. Çünkü Ankara'da birileri karadan en azından bir tampon bölge, ki yönetim bunu Türkiye yönetimi güvenli bölge diye farklı bir kavramlaştırmayla kullanıyor. Uluslararası lügatta onun adı uçuşa yasak bölgeyle desteklenecek bir tampon bölge anlamına geliyor. Onda bir ısrar var ama bu ısrar konusunda Ankara'da belki orduda tümüyle bir ikna olmama durumu var gibime geliyor benim. Uluslararası çevrelerde de bu işin oluru zor. Yani Rusya'ya tosluyorsunuz. Amerika onay verse gitseniz kalabilecek misiniz? Kimleri koruyacaksınız? Ne kadar koruyabileceksiniz? Kürtlerin durumu ne olacak? Hakikaten tam bir karmaşa var sahadaki olgulara baktığımızda. Böyle bir manzara görüyorum ben.
Biz daha bu işi çok konuşuruz. Çok teşekkürler Ceyda Karan. Yani kolay rica bitmeyeceğe ederim. Benziyor. Evet. Sağ olasın. Evet, Suriye meselesini konuştuk Ceyda Karan'la. Özellikle Viyana toplantısında alınan kararlar, o kararların hangi çerçevede sahaya nasıl yansıyacağını. Bu bahisi kapatacağız. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Ve reklamlardan sonra da İstanbul'daki depremle ilgili size biraz bilgi aktarayım. Ardından Gaziantep'e gideceğiz. Mardin'e gideceğiz, Nusaybin'e. Biraz Leyla Umar'dan bahsedeceğiz. Gazeteci Leyla Umar hayatını kaybetti. Yaşlı bir çınardı, gerçekten önemli bir isimdi. Bir de Ahmet Kaya'nın var tabii, ölüm yıldönüm bugün. Biraz Ahmet Kaya'dan bahsedeceğiz. Ayrılmayın, hemen geliyoruz.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam edecek. Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Efendim devam ediyoruz. İstanbul yakınlarında bir deprem oldu. Az önce de söyledim, belki bizi radyodan dinleyenler ilk haberdar olanlardı. Yolda olanlar için söylüyorum, hissedenler için değil. İstanbul'un 25 kilometre yaklaşık uzağında Marmara Denizi'nde 12 kilometre derinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ve epeyce de salladı, doğrusu bir stüdyoda sallandık. Bir korku yarattığını da söyleyebiliriz. Sonrasındaysa şimdi önümüzdeki süreçte bunun bir artçı mı, öncü mü, nasıl olduğu, hangi fayda olduğu konuşulacak. Bol miktarda merak edenler de dinleyecekler, bakacaklardır elbette. Geçiyoruz efendim. Nereye geçiyoruz? Gaziantep'e. Çünkü IŞİD meselesini konuştuk, Suriye'yi konuştuk. Ama o Suriye'nin Paris'te, IŞİD'in Paris'te düzenlediği eylemin benzeri biliyorsunuz 1,5 ay önce Türkiye'de vardı. Ankara'da o eylem gerçekleştirildi. 102 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Bacağını, kolunu kaybedenler vardı. İnanılmaz bir manzaraydı. Ve sonrasında soruşturma başladı. O soruşturmada ismi geçen önemli önemli aktörlerden birisi diyelim. Önemli teröristlerden birisi Halil İbrahim Durgun'du. Halil İbrahim Durgun'un ismi belirlenmiş ama yakalanamamıştı. O İki kendisini patlatan canlı bombayı İstanbul'a getiren isimdi Halil İbrahim Durgun. Önemli bulunuyordu ve o Halil İbrahim Durgun Gaziantep'te kendini patlattı bir polis operasyonunda. Bu meseleyi Gaziantep'ten Tayfun Katırcı ile konuşacağız. Gaziantep Olay Medya gazetesinden. Merhabalar Tayfun Katırcı.
Merhabalar.
Şimdi Halil İbrahim Durgun önemli bir isim. Arkanızdan inanılmaz bir ses geliyor. Halil İbrahim. Alo. Tayfun Katırcı. Evet, duyamadım çünkü sizi duyamıyorum. Arkanızdan ses geliyordu.
Ses kesildi.
Evet. Şimdi Ankara'da 102 kişinin öldüğü o olaydaki önemli isimlerden birisiydi Halil İbrahim Durgun. Halil İbrahim Durgun Gaziantep'te kendisini patlatan bir IŞİD militanı oldu. Geçen gün, 2 gün önce yapılan operasyonda.
Evet, iki gün önce.
Şimdi oradaki operasyonda bir kişi kendisini öldürdü. 3 sanıyorum çocukla beraber kadınlar şu anda emniyette gözetim altındalar. Onun dışında iki kişinin de kaçtığı bilgisi var. Bize operasyonla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz?
Bu yaklaşık işte bir 15 gün önce Gaziantep'te Çeşitli Kaya'nın orada bir polis üzerine bomba atılmıştı, el bombası. Bu olayla ilgili yapılan çalışmada 9 kişi gözaltına alındı.
Evet.
Bu gözaltının sorgusunun ardından Halil Bayan Durgut'un evine ulaşıldı. Hı hı. Bu yaptı, işte önce gece de bunun evine tespit edildi. Orada yapılan operasyonda işte kapı kırılıyor.
O nasıl oluyor? Polis kapıyı kırdığı anda kendisini mi patlatıyor?
İşte içeri bir yandan açınca zaten aç diyor, açmıyor. Açmayan işte oradan kırılıyor. Onlar da işte karşısında polisi görünce, neden zaten hazırlıklıymış, üzerindeki işte bombayı patlatıyor. O anda da kapı çaldığında da iki çocuk, bayan, bir kadın banyoya saklanıyor. Banyoya saklıyorlar yani oradan.
Polislerin durumu nasıl? Ağır mı yaralılar?
Bir tane durumu biraz iyiye gidiyor. Dört tanesi de hafif.
Dört hafif yaralı var. Birisi biraz daha ağır ve durumu iyiye gidiyor diyorsunuz.
Evet, olayın ardından Gaziantep Valisi Ali Yeglipay'a yaptığı açıklamada bu Ali Bayan Durgut'un Ankara patlamasının planlayıcısı olduğu yani açıkladı. Şu anda iki kişi de aranıyor yani onların şeyleri de tespit edildi isimleri. Onlar şu an soruşturmanın selameti açısından.
Onlar evden mi kaçtılar? O evden mi kaçmışlar?
O evde değilmiş, kaçmamışlar. O evde değilmiş. O anda işte ben de dersem eve geliyorlarmış. Evde telefon açılmış. O canlı bomba kendilerine telefon açmış. Açınca kaçmış, uzaklaşmışlar. Yani yakınlardaymış bu. Eve girmemiş. Oradan kaçmışlar.
Peki. Bir önemli eylem öncesinde yapıldığı da belirtiliyor bu operasyonun. Evet.
İstanbul'da İstanbul'da bir eylem yapacağı konusunda.
Ciddi bir eylem hazırlığı içindeyken yakalandığı söyleniyor Halil İbrahim Durgun'un. Çok teşekkür ediyoruz katıldınız.
Ayrıca bu Halil İbrahim Durgun buradan Gaziantep'te oturuyor bu.
Evet.
Çok bu örgüte katılmamış. Ayrıca yani bu şey işleri var. Senet işleri var.
Evet.
Daha önce bunu yaptığı yolda bir böyle bir duyum aldık. Tam ne derece doğru? Onu netleştiremedik.
Soruşturma da devam ediyor.
Evet. Birden yani bu Halil İbrahim Durgut bir iki yıl sonra yani bu tür yollardayken çekilmiş mesleğindeyken tamam mı? Bundan iki yıl sonra da yani bu şeyi yaptıktan iki yıl sonra da birden namaz kılmaya başlamış. O dönemde de bu örgüte katılmış yani.
Evet, Suriye'ye gidip geldiğine ilişkin bilgi var mı?
Birçok kez, evet.
Birçok kez Suriye'ye gidip gelmiş. Peki ailesi, tanıdıkları, akrabaları, şunlar bunlar hiçbiriyle konuşabildiniz mi?
Yok, şu an zaten o ikametgahı patlatılan eve de 10 gün önce taşınmışlar.
10 gün önce taşınmış.
Evet, komşular da herhangi bir şey bilmiyor. Konuşmamış.
Yani peki.
İsimleri kimse bilmiyor.
Pekala. Teşekkür ediyoruz Tayfun Katırcı. Gaziantep Olay Medya'dan. Tayfun Katırcı da anlattı biraz ama biraz daha bilgi vereyim ben size. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bu operasyonu gerçekleştiriyor ve polisler içeri girerken kapıyı çaldıklarında Halil İbrahim Durgun kendisini patlatıyor. Halil İbrahim Durgun önemli bir isim. Ankara'ya o iki kendisini patlatan IŞİD'liği getiren Halil İbrahim Durgun olduğu belirtiliyor. Ankara katliamını planlayanın da kendisi olduğu iddiası var. Yine önemli bir eylem öncesinde polisin onu yakaladığı belirtiliyor. Daha önce gözaltına alınan bir takım isimlerden yola çıkarak adresine ulaşıldığına ilişkin de bilgi var. İçeride bir kadın, iki çocuk var. Aile olarak kendisini tanıttığı ama kadınla bir ilişkisinin olmadığı, çocukların onun çocuğu olmadığına ilişkin de iddialar var. Valilikten yapılan açıklamalar var. Operasyonlar devam ediyor. İki kişinin arandığını söyledik. Yani bu IŞİD tehdidi sadece Fransa'da, sadece Türkiye'de, sadece Irak'ta, sadece Suriye'de değil. Gerçekten çok yaygın bir biçimde hemen bütün insanlığın başında. Ama Türkiye ayrı bir noktada. Çünkü Türkiye'den hem katılımlar fazla hem de kendini patlatanlar Türk. Aynı zamanda bir canlı bomba listesi de ortada dolanıyor. Bu Halil İbrahim Durgun'un da fotoğrafı her yerde aranıyordu ve herkesin elindeydi. Ama ona rağmen uzunca bir süre yakalanamadı. Eğer yakalanmasaydı bir başka eylemle karşımıza çıkacaktı.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Geçiyoruz biraz doğuda ve güneydoğudaki çatışmalara. Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı 3. gününde ve Nusaybin'de bir hamile bir kadının ölümü nedeniyle çok ciddi bir tartışma var. O kadın evinin önünde öldürüldü ve otopsisi yapıldı. Otopsisi yapıldıktan sonra insanlar kim tarafından öldürüldüğünü merak ediyorlar aslında. Selamet Yeşilmen. Selamet Yeşilmen'in kim tarafından öldürüldüğünü, evin önünde kim tarafından öldürüldüğünü merak ediyorlar. Otopsisi yapıldı. İnsan Hakları Derneği güvenlik güçleri tarafından açılan ateşle hayatını kaybettiğine ilişkin bir iddia içinde. Kaymakamlık açıklama yaptı. Kaymakamlık açıklamasında güvenlik kuvvetlerinin o anda o civarda olmadığı bilgisi var, iddiası var. Son durum nedir? Oradaki soruşturmalar hangi aşamada? Erol Doray'la konuşacağız. HDP Mardin Milletvekili. Merhabalar.
Akşamlar.
Teşekkür ederiz. Bir açıklığa kavuştu mu acaba bu mesele? Çünkü ciddi tartışma var. Otopsisi de yapıldı Selamet Yeşilmen'in. Sanıyorum bazı parçalar çıkartılmış vücudundan. Yani bir bomba etkisiyle hayatını kaybetmiş gibi bir görüntü olduğu iddia ediliyor. Sizin tamam, elinizdeki son bilgiler nedir?
Radyoya. Duyuyor musunuz?
Duyuyoruz Erol Bey. Sizin elinizdeki bilgiler nedir? Onu dinlemeye çalışıyorum.
Dün tabii ki bildiğiniz gibi o kadının öldürülüşüyle ilgili yalnız biz Nusaybin dışında olduğumuzdan dolayı yani hastaneye kadar varabildik. Nusaybin'e giriş yasak olduğundan dolayı aldığımız bilgilere göre kadın yani kendi evindeyken kendi merdivenlerinden evinin merdivenlerinden inerken vurulmuş.
Zaten öyle bir fotoğraf da var.
Evet yani. Sivil bir kadındır. Herhangi bir ilgisi yok herhangi bir olayla. Yani orada yabancı bir cisimle vurularak kadının ölümü gerçekleştirilmiş bulmaktadır.
Peki çocuklarının da yaralı olduğuna ilişkin bir bilgi var.
Evet ben çocuklarını da çocuklardan erkek olanını da hastanede ziyaret ettim. Kalçasına büyük bir şarapnel parçası.
Ya bir patlamayla bu olay meydana geldi değil mi? O patlamanın...
Bir patlama sonucunda bir şarapnel parçası kalçasına saplanmıştı. Hastanede kendisini ziyaret ettim. Hatta parçaya da müdahale edilemiyordu. Verilen ağrı kesici ilaçlarla vücudun onu kendiliğinden dışarı atacağına ilişkin Nusaybin Hastanesi başhekimi tarafından bizlere bilgi verildi. Kız olan yani kızları da gözünden kör olmuş bulunmaktadır. O da Diyarbakır'a sevk edilmişti. Aldığımız bilgiler...
Gözünü kaybetmiş kızı, evet. 44 yaşında, 5 çocuk annesi, hamile, Selamet Yeşilmen evinin önünde hayatını kaybediyor bir patlama neticesinde. Evet. O patlamanın sorumlusu kim?
Tabii ki şu anda tabii elimizde net veriler yok. Oradaki işte çatışmada kadının öldürüldüğü söylendi. Ama tabii ki o kendisini vuran parçanın ya da şarapnel parçasının hangi taraftan geldiğine ilişkin şu anda elimizde bir veri yok. Şu anda Nusaybin'de tabii patlamalar var, çatışmalar var. Ama detaylı bir analiz yapmak durumunda şu anda elimizde yeterli veriler, bilgiler yoktur.
Kaymakamlıktan bir açıklama var. Güvenlik unsurlarınca olayın vuku bulduğu bölgede herhangi bir operasyon yapılmadığı gibi o bölgede herhangi bir güvenlik unsur da bulunmamaktadır.
Biz bunu teyit edemeyiz. Çünkü orada bu olmadığımızdan dolayı öyle bir bilgi bizim elimizde yok.
Acaba şahitler var mı diye sordum.
Merdivenlerden inerken vurulduğu ve öldürüldüğü zaten resimde de
görünüyor.
Sosyal medyada gördüğünüz gibi kadın merdivenlerde sırtüstü yatmış bulunmaktadır.
Evet.
Ama kaymakamın söylediği bilgileri biz teyit etmek durumunda değiliz.
Öyle hayır, şahit var mı? Buna ilişkin bir bilgi var mı orada? Onun için sorun.
Önce de vurguladığım gibi biz zaten şehre giremedik.
Siz değil tabii
biliyorsunuz,
de.
Biliyorsunuz Nusaybin'in genelinde sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı Nusaybin Hastanesi de biraz şehrin hemen girişinde olduğundan dolayı oraya kadar girebildik. Şehrin içine giremediğimizden dolayı somut bilgilere ulaşamadık.
Pekala. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı da bir açıklama yaptı bununla ilgili. Yeşilmen'in iki çocuğu ve yardıma giden komşunun vurulması polislerin eve yakın bir noktada olduğunu gösteriyor diyor. Dolayısıyla valinin açıklamasının aksine kolluk görevlilerinin bölgede görev yaptığını düşünüyoruz. Kaldı ki sokağa çıkma yasağı başlı başına yaşam hakkı ihlalidir diyor. Selamet Yeşilmen'in kardeşi konuşuyor. Öğrendiğim kadarıyla önceden ayağından vurulmuş. Sonra çocukları yanına gelmiş. İki çocuğu yanında olduğu sırada tekrar kendisine ateş edilmiş. Hatta bu sırada çocukları da yaralanmış. Bizzat gördüğüm yoktur demiş. Ama şarapnel parçalarıyla yaralandığı hem kendisinin hem çocuklarının adli tıpta yapılan otopsi sonucunda ortaya çıktı. Sorumlusu kim sorusu ortada duruyor. Umarız bu sefer düzgün bir soruşturma yapılır. Umarız bu sefer o soruşturmanın sonunda bir sorumlu varsa o sorumlu cezalandırılır.
Bağdık dedik ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle.
Efendim bir kayıp haberimiz var bizim cenahtan. Meslektaşımız 87 yaşında gazeteci Leyla Umar. Nevi şahsına münhasır derler ya, bir insanı tarif ederken, farklı olan bir insanı tarif ederken öyle tarif edilecek bir isimdi. 87 yaşındaydı. Çok yakın zamana kadar hala o gazetecilik heyecanını, duygusunu, meslek aşkını içinde taşıyan bir isimdi. 1999 yılında ben de onunla birlikte çalışmadık fırsatı bulmuştum. Lady Diana öldürülmüştü, hatırlayacaksınız. İngiliz kraliyet ailesinden Fransa'da bir kaza sonrası hayatını kaybetmişti. Onun cenaze töreni vardı. İngilizlerin Lady Diana'ya inanılmaz bir hassasiyeti vardı. Çok görkemli bir tören düzenlenmişti. O töreni izlemek için Sabah Gazetesi adına orada bulunuyordu. Ben de o dönemler ATV'de muhabirlik yapıyordum. Kendisiyle beraber çalışmıştım. Heyecanla tanık olmuştum. Daha sonra birçok kez de karşılaştık. Ve hep gerçekten gıptayla baktığım bir heyecanı vardı. Yakın zamana kadar dediğim gibi hala o heyecanını üzerinde taşıyordu. 87 yaşındaydı ve Fidel Castro, Nelson Mandela, Patrick Bartolomeo gibi dünyaca ünlü isimlerle röportaj yapmış. Röportajları gazetelerde sayfa sayfa yayınlanmış. Önemli bir gazeteciydi. Şimdi önümdeki nottan gördüğüm kadarıyla 42 ülkeden röportajları yayınlanmış. 87 yaşındaydı az önce söylediğim gibi. Allah rahmet eylesin. Önemli bir kayıptır gazetecilik camiası için. Ahmet Kaya, onun da ölüm yıldönümü bugün. 1957 yılında doğmuştu ve 16 Kasım 2000'de de hayatını kaybetti Fransa'da. Önemli bir sanatçıydı. Çok eleştirildi, üzerine çok konuşuldu. Dediğim gibi Malatya'da doğmuş 1957 yılında. Sonra ailesiyle beraber yokluklar nedeniyle İstanbul'a göç etmiş. İstanbul'da zor zamanlar yaşamış. 72 yılında İstanbul'a gelmişler ve bir belgeselinde İstanbul'a geldikten sonra yaşadıklarını anlatıyor, sıkıntılarını. Onlarla konuşmuyordum çünkü onlarla konuşamıyordum. Giyimleri başkaydı, konuşmaları başkaydı. İstanbul'da karşılaştığı isimlerden bahsediyor. Onlar gibi konuşmaya çalışıyordum. Mesela terziye gidip onlar gibi pantolon diktirmeye falan başlamıştım. Terzinin yaptığı pantolonların üzerime uymadığını görüyordum. Onlara yakışıyordu, bana yakışmıyordu. Bir kız vardı bizim okulda. Herkesin bir aşkı vardır, çocukluk aşkı. Bir gün gittim, dedim ki biraz seninle konuşsak 5 dakika, kaçıyorsun hep. Bana dedi ki rica ederim. Öyle bir ağrıma gitti ki ben de sana rica ederim dedim. Ben o zaman anlamını bilmiyordum. Yani onu bir küfür zannettim. O kadar uzaktı İstanbul kültürüne belli ki. 16 yaşında yasa dışı afiş basmaktan hapse atıldı Ahmet Kaya. Sonra da albüm yapmaya çalıştı. Sıkıntılı dönemleriydi. İlk albümü 1985 yılında Ağlama Bebeğim'di. Daha sonra Gülten Kaya'yla tanıştı. Onun getirdiği bir Nevzat Çelik'in Şafak Türküsü şiirini besteledi ve sonra da geniş kitlelere bu türküyle beraber ulaşma fırsatı oldu. 1985 yılında yapıldı. 86'da piyasaya çıktı Şafak Türküsü. Yusuf Hayaloğlu'yla eşi Gülten Kaya vesilesiyle tanışmıştır. Gülten Kaya'nın abisi Yusuf Hayaloğlu. Onun şiirlerini besteledi ve söyledi.
ve çok büyük de ün sahibi oldu. Birçok suçlama yapıldığı hakkında ve gazeteciler, Magazin Gazetecileri Derneği'ndeki o geceyi herkes hatırlayacaktır. Ertuğrul Özkök'ün onunla ilgili attığı manşet yıllarca konuşuldu. Serdar Ortaç'ın orada çatal fırlattığına ilişkin iddialar vardı. Ben bu ödül için, o gece şöyle söylüyor, ben bu ödül için İnsan Hakları Derneği'ne, Cumartesi annelerine, tüm basın emekçilerine ve tüm Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Bir de açıklamam var. Şu anda hazırladığım ve önümüzdeki günlerde yayınlayacağım albümde bir Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve bu şarkıya bir klip çekeceğim. Aramızda bu klibi yayınlayacak yürekli televizyoncular olduğunu biliyorum. Yayınlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını bilmiyorum diyor. Çok uzak değil. Daha bunlar 15 sene önce yaşanıyor bunlar. Daha sonra da işte protestolar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bunun üzerine istenmeyen adam ilan ediliyor. Hakkında davalar açılıyor. Hatta ceza veriliyor gıyabında. Fransa'ya göçüyor ve 16 Kasım 2000 yılında Hoşça Kalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken Paris'te hayatını kaybediyor. Belki bir not daha verebiliriz. Cumhurbaşkanlığı tarafından ödüle layık görüldü ve Cumhurbaşkanlığı o zaman Çankaya Köşkü'ndeydi. Duvarlarında Ahmet Kaya'nın türküleri yankılandı. O günden bugüne çok mesafe kaydedildi ve Ahmet Kaya hala çok dinlenen, çok sevilen bir sanatçı. Biz de onun bir parçasıyla veda edelim. Yarın saat 17.30'da buradayız. Görüşmek üzere.
Sen nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Şimdi ben neredeyim? Sen nerede? Dışarıda kar yağıyor benim içime yağmur. Ağlama göz bebeğim, biraz daha dur. Yüreğime basa basa içimden yar gidiyor. Ağlama iki gözüm, biraz daha dur. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay, yanıyor ömrüm. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay, yanıyor ömrüm. Vallahi yağmur çamur değmedi yüreğime. Söyle ben neredeyim, sen nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle ben neredeyim, sen nerede? Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime. Söyle gökyüzüne o nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle gökyüzüne o nerede? Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime. Söyle gökyüzüne o nerede? Söyle ay dolmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle gökyüzüne bu nerede?
Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay, yanıyor ömrüm. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay, yanıyor ömrüm.
baksın gece dağlardan hasretime. Söyle bilmesen de o nerede? Söyle baksın gece dağlardan hasretime. Söyle bilmesen de o nerede?